Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Allah izin verirse bugünden itibaren Sahih-i Mihal adlı çalışmamızın dersini yapmaya başlayacağız. Daha önce İlmi Halimizin ilk giriş kısmında bulunan akide derslerini hem içerik olarak farklı derslerle hem de Sahih-i Mihal'e başlangıç yaptığımız sıralarda daha önce işlemiştik. Fakat fıkhi bölümlere başlangıç yapamamıştık. Bugünden itibaren taharet babıyla başlayacağız inşallah. Taharet babının ilk konusu sular ve kısımlarıyla alakalıdır. Sularda temiz ve temizleyici olan sular ve temiz olup temizleyici olmayan sular diye iki kısma ayrılır. Temiz ve temizleyici olan, yani hem bizatihi temiz hem de abdest, gusül gibi şer'i temizliğin yerine getirilmesinde kullanılabilecek sulardır. Yani necasetin giderilmesinde bu tür suların kullanılması meşru olan sular. Bunlardan birincisi yağmur suyudur. Yağmur suyunun temiz ve temizleyici olmasıyla ilgili delil Allah Azze ve Celle'nin Furkan Suresi 48. ayetinde "Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik" buyurulmasıdır. Bu ayette geçen tertemiz su indirdik ifadesiyle yağmur ve kar kastediliyor. Dolayısıyla yağmur ve karın temiz olduğu buradan delil getirilmiştir. Yine Enfal Suresi 11. ayetinde "Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su, yağmur indiriyordu" buyurulmuştur. Burada birinci ayette asli temizlik kastedilirken ikinci okuduğumuz ayette hükmî temizlik kastedilmektedir. Yani ne demek istiyoruz? Furkan Suresi 48. ayetinde kastedilen temizlik zahirdeki necasetin giderilmesi hususunda delil olduğuna. İkinci ayette, yani Enfal Suresi 11. ayetinde ise manevi temizliğin gökten inen suyla gerçekleştiğine işaret etmektedir. Demek ki kişinin abdest ve gusül gibi şer'i temizliği gerçekleştirilmesi için kullanacağı su maddi ve manevi temizliği sağlayan bir su olmalı. İşte bunun iki yönü de bu iki farklı ayette bildirilmiş. Çünkü sizi temizlemek için, şeytanın pisliğini sizden gidermek için bu manevi temizliği gerçekleştirmek içindir. Ayet böyle devam ediyor. Yalnız burada işte gökten indirilen su yağmurdur. Ama sen kar ve dolu bunu da saydın. Bu nereden çıktı diyecek olursanız bu konuda da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaza başlangıç tekbirini, tahrime, iftitah tekbirini alınca kıraate geçmezden önce, yani Fatiha'yı okumadan önce sessiz içinde bir şeyler okuyordu. Bir müddet sükut buyuruyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu sustuğun sürede ne okuyorsun? Biz işitmiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki "Ey Allah'ım, beni hatalarımdan öyle temizle ki kirden paklanan beyaz elbise gibi olayım. Allah'ım beni hatalarımdan su, kar ve dolu ile yıka" diyorum. Yani bu şekilde dua ediyorum diyor. Bu hadiste geçen işte kar ve dolu sularıyla suyla, karla ve doluyla bunların hepsi de zikrediliyor bakın bu hadiste. Ve hadisin metni içerisinde hem hükmî temizlik hem asli temizlik ikisi bir arada zikrediliyor. Yani manevi temizlikte, maddi temizlikte bunlarla gerçekleştirilmesi mümkün olan sulardır. Semadan inen sular. Yani iki tane cins su işlemiş olduk böylelikle. Yağmur suyu temiz ve temizleyicidir. Kar ve dolu suyu temiz ve temizleyicidir. Üçüncü türü, temiz ve temizleyici olan suların üçüncüsü pınar ve kaynak sularıdır. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 21. ayetinde görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi. Böylece Allah Azze ve Celle semadan indirdiği ve temiz olduğunu, maddi ve manevi temizliği sağlayıcı olduğunu bildirdiği, diğer ayetlerde bildirdiği bu suyu yer kaynaklarına yerleştirdiğini bildiriyor bize. Yani bizim kaynaklardan içtiğimiz tertemiz berrak sular aslı itibariyle semadan inen sulardır. Dolayısıyla temiz ve temizleyicidir. Dördüncüsü deniz suyudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü biz gemiye binip yolculuk yapıyoruz. Beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Şayet bu suyla abdestlerimizi alacak olsak susuz kalacağız. Yani içme suyumuz kalmayacak. Deniz suyuyla abdest alsak olur mu? Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz diye buyurdu, sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da evet denizin suyu temizdir. Meytesi yani onun leşi, ölüsü helaldir cevabını verdi. Evet bunu İmam Malik Muvatta'da Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, Darimi, Ahmet bin Hanbel sünenlerinde rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Ve hadisteki umumi ifade sebebiyle şu şekilde bir itiraz getirilemez mi? Mesela bu kimseler ancak içecek suları bulunmadığı zaman, yani içecek suları yetmeyecek kadar olduğu zaman deniz suyuna mecbur kalmışlardı. Bunun için sormuşlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine denizden abdest almalarına cevaz verdi. Fakat böyle bir durum yoksa, yani ortada daha başka sular varken denizden almak, denizden abdest almak caiz olmaz diye bir itiraz getirilemez. Neden? Altın kaideler dersinizde de üzerinde durduğumuz gibi lafzın umumu delildir, sebebin hususiliği değil. Yani ne demek? Bu hadis özel bir sebebe binaen varid olmuş. Ne zaman? İşte deniz yolculuğunda sadece abdest alacak kadar, içecek kadar sular var. Abdest almaya sular yok. Bu özel bir durumdur. Allah Resulü özel bir durum için cevap verdi. Fakat biz burada bu kaideyle hareket ederek diyoruz ki itibar lafzın umumiliğinedir. Lafzın genel oluşunadır. Sebebin özel oluşuna değildir. Burada sebep her ne kadar özel olsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın umumi bir ifade kullanıyor. Denizin suyu temizdir diyor. Yani ne demek bu? Eğer denizin suyuyla kişi maddi ve manevi temizliğini, abdest ve gusül gibi maddi ve manevi temizliği gerçekleştirebilecek, şer'i temizliği gerçekleştirebilecek mahiyette denizin suyu temizdir diyor. O halde madem bu su temiz, maddi ve manevi pisliği gidermeye elverişlidir. O halde işte içme suyu bulunan kimselerin, daha başka deniz suyundan başka suyu bulunan kimselerin deniz suyundan abdest alamayacağını söylemek nereden çıkar? Allah Resulü bunu sınırlamıyor. Şöyle deseydi ancak muhaliflerin delili olurdu. Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet içecek suyundan başka suyunuz yok da abdest alacak deniz suyundan başka suyunuz olmazsa o zaman denizden alabilirseniz diye kendisi bunu sınırlasaydı o zaman derdik ki tamam dediğinizde haklısınız derdik. Fakat Allah Resulü değil mi ki umumi bir ifade kullanıyor. Yani denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Yani her zaman için bu geçerlidir. Herhangi bir zamanla, herhangi bir şahısla, herhangi bir mekanla, herhangi bir bölgeyle kayıtlı gelmemiş, umumi gelmiş lafız. Biz lafzın umumiliğine itibar ederiz bu sebeple. Beşincisi zemzem suyudur. Ali radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zemzem ile dolu kovayı istedi ve ondan içtikten sonra onunla abdest aldı. Yani bazıları şöyle düşünebilir. Ya işte zemzem kutsal bir sudur. Yani diğer sulardan ayrıca bir özelliği vardır. Abdest için, gusül için kullanılır mı bu? Yani bu o suya hakaret gibi olmaz mı diye düşünceleri gideren bir rivayettir bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demek ki zemzem dolu kovadan abdestini almıştır. Altıncı tür sular uzun süre beklemekten dolayı değişerek acılaşmış. Su veya ağaç yaprağı, sabun, yosun ve buna benzer maddelerin karışmasından korunmayan sular. Yani bir havuz düşünün, dışarıda olan bir havuz. Buraya yapraklar dökülüyor. Özellikle sonbaharda yaprakların yayılmasıyla veya sabun gibi buna benzer yosun gibi maddeler karışmış ve yani doğal sebeplerden korunmamış halde bulunan sular. Bu sular uzun süre beklediği için, atıl bir vaziyette, havuz gibi durgun su olarak beklediği için bir acılaşma olmuş içine düşen maddelerden dolayı. Bu temiz ve temizleyici sular kapsamındadır. Beklemeden dolayı tadı veya rengi değişmiş olan suyun temiz oluşu hakkında alimlerin ittifakı vardır. Deri ve bakır kaplarda değişen sular ile balık gibi deniz hayvanları sebebiyle değişikliğe uğrayan sularda yine bu şekildedir. Yani içerisinde balık ne yapıyor? Onda bir koku meydana getiriyor balık bulunan sular. Bu da bu mahiyettedir. Bunun deliline gelince Ümmü Atiye el-Ensariye radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ettiği zaman yanımıza girdi ve onu sidreli su ile 3 veya 5 veya gerek görürseniz daha fazla yıkayın. Sonuncu yıkamaya kafur koyun. Yıkama işini bitirdiniz mi bana haber verin buyurdu. İşimiz bitince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı çağırdık. Bize kendi izarını yani bu entari diyoruz biz boydan etekli gibi olan elbise izarını verdi ve ona önce bunu sarın dedi. Yani ona bir ikram olarak kendi elbisesini, kendi izarını kefen olarak bunu kullanın dedi. Bu hadiste delil olan yönü sidreli su. Sidre bizim bildiğimiz sabun olarak tercüme edebiliriz. Yani ağaç gibi maddelerden elde edilen bir çeşit, yani bizim sabun olarak kullandığımız cinsten bir madde. Kafur da yine bunun gibi temizlikte kullanılan maddelerden. Yani bu gibi maddeler içerisine karıştırıldığı halde ölünün, ki ölünün yıkanması da yani guslettirilmesi de şer'i temizlenme türündendir. Yani bu tip maddelerin karıştığı suların hem temiz hem temizleyici olduğuna bir delildir bu. Ümmü Hani radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Meymune radıyallahu anha içinde hamur izi olan bir kaptan guslettiler. Yani tekne deriz. Hamur teknesi biraz daha büyükçe olduğunu düşünün şöyle. Bunun içerisinde hamur kırıntıları bulunmasına rağmen ki böyle bir teknenin içerisinde hamur kırıntıları o suyun tadında bazı değişikliklere, kokusunda bazı değişikliklere sebebiyet verir. Böyle olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımı Meymune radıyallahu anh'a ile beraber ondan gusletmişlerdir diyor. Bunda bir sakınca olmadığını bu rivayette gösteriyor. Bu hadisi Nesai İbn-i Mace rivayet etmişler sünenlerinde ve Elbani hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi ve ona bakır bir tasla su verdik, su getirdik ve ondan abdest aldı diyor. Bu da bakır tasla abdest almakta herhangi bir sakınca olmadığına delildir. İbn Abbas ve Enes radıyallahu anhum'dan gelen rivayetlerde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deri kaplardan abdest aldığı ve bu kaplardan istinca yaptığı nakledilmiştir. Yine deri kaplarda da yani kırba denilen deriden yapılmış su tulumlarıyla abdest almakta bir sakınca olmadığı, bunun maddi ve manevi temizliği gerçekleştirmeye mani bir durum arz etmediğini açıkça ifade ediyor bu. Şimdi sular babının en girift meselelerinden bir diğer. Yani bu 6. madde ile 7. madde en zorluklu meseleleridir bu konuların. Birinci maddemiz neydi? İçerisine temiz maddeler düşmesi sebebiyle rengi ve tadında değişme olmuş. Bunda bir sıkıntı yok dedik. Alimler bunun abdest ve usulde kullanılmasında, şer'i taharette kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığında ittifak ettiler dedik. Bu konuda getirilen delillerden de birkaçını zikrettik. Yedinci madde ise içerisine necaset düşen, yani az öncekinde temiz maddeleri düşüyordu. İşte yaprak temizdir. İşte sabun temiz bir maddedir. Bunun gibi temiz maddeler düşerek renginde, tadında değişmeler oluyordu.
Çamur,
toprak dahi olsa, yani necis olmayan maddeler düştüğü zaman onunla abdest almaya, gusül almaya bir mani teşkil etmiyor. Yedinci maddemiz ise necaset karışıyor. Fakat tadında, renginde ve kokusunda değişiklik olmuyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, biz senin için Buda'a kuyusundan su alıyoruz. Halbuki onun içerisine, yani o Buda'a denilen kuyuya, ölmüş köpeklerin leşleri, kadınların hayız bezleri, insan pislikleri atılıyor. Ne yapalım? Bu sudan, yani bu kuyudan halen su almaya devam edelim mi diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Su temizdir, onu hiçbir şey kirletmez. Yani su necis olmaz. Ebu Davud diyor ki, Kuteybe İbni Said'i işittim. Dedi ki, Buda'a kuyusunun bakıcısına derinliğini sordum. Suyun en çok olduğu durumda kasıklara kadar çıkar dedi. Azaldığı zaman ne kadar olur dedi. Avret mahallinin, yani diz kısmının altına düşer dedi. Ebu Davud diyor ki, Buda'a kuyusunu ridam ile bizzat takdir ettim. Yani bizzat ölçtüm. Üzerine ridamı gerdim. Sonra ridamı ölçtüm. Kuyunun genişliği 6 zira idi. Yani 6 zira yaklaşık 3 metre eder. Yani 2 küsür, 3'e yakın. Bahçenin kapısını bana açan kimseye kuyunun süregelen yapısı hiç değiştirildi mi diye sordum. Yani Allah Resulü zamanından beri bu kuyuda genişletmeye veya derinleştirme çalışması oldu mu diye sordum. Bana hayır dedi. Kuyunun içindeki suyun renginin de değişmiş olduğunu gördüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir kuyudan abdest almaya bakın cevaz veriyor. İbn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı dinledim. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Yani çöl bir arazide vaha denilen yerler olur. Su birikintisi bulunan yerler. Buralara da vahşi hayvanlar geliyor. Yani eti yenmeyen hayvanlar geliyor. Dolayısıyla böyle bir sudan abdest alıp almamak hakkında sorulmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İbn Ömer de diyor ki, ben bu soruya şahit oldum. Allah Resulü şöyle cevap verdi. Eğer iki kulle miktarında olmuşsa su pislik taşımaz. Su iki varil kadar. İki kulle iki varil miktarı demek. Bildiğimiz variller kadar olan. Şayet iki kulle miktarındaysa su, bu pislik taşımaz. Yani bu su necis olmaz. Pisliği barındırmaz, pisliği atar. Suyun böyle bir özelliği vardır. Bundan aşağı ise, bundan daha az sularda ise içine düşen necaset onun kokusunda, renginde, tadında değişiklik meydana getirmişse o zaman o su abdest almaya elverişli olmaktan çıkıyor. Fakat rengi, yani üç tane özelliği, rengi, kokusu, tadı değişmemişse bu tip sular, yani iki kulleden az olan sularda herhangi bir sıkıntı yok. İşte bu iki hadisi şöylece birleştirebiliriz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Buda'a kuyusundan bahsediyor. Bu Buda'a kuyusuna hayız bezleri atılıyor. Yani necis şeyler atılıyor. Hayvan leşi düşüyor, köpek leşi düşüyor. Böyle olmasına rağmen bu su temizdir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Pislik barındırmaz. Yani demek ki Buda'a kuyusu iki kulle miktarında veya daha fazla miktardaydı. Bu sebeple pisliği barındırmıyordu. Pisliği barındırmıyor, o sürekli kendini temizliyordu. Hatta onun rengi değişse bile böyle. Ebu Davud diyor ya, ben bizzat ölçtüm, bu suyun da renginin değiştiğini de gördüm diyor. Rengi değişse bile böyle. Ama iki kulleden az olan suda dikkat edeceğimiz üç tane özellik var. Rengi, kokusu ve tadı. Yani iki kulle, iki varil miktarındaki su pisliği barındırmaz, atar. Ancak suyun vasfı değişirse bu müstesnadır. İki kulleden az miktardaki su hakkında mutlak olarak pisliği barındıracağı da söylenmemiştir. Yani iki kulleden az olan su mutlak pisliği barındırmaz. İlla ki pisliği barındıracak diye bir kayda yok. Ama pisliği barındırabilir de. İşte bunu nereden anlarız? Kokusunun, renginin, tadının değişmesiyle. Biraz daha açıklaştıralım meseleyi. İki varil miktarı sudan daha az bir su düşünün.
Bir varil.
bir varillik, 1,5 varillik su düşünün. Küçük çaplı bir havuzdaki bir su düşünün. Bu suya işte hayız bezi, köpek leşi gibi pislikler atılsa dahi pis olmayabilir. Yani bundan halen abdest almak caizdir. Sadece kokusu, rengi ve tadı değişirse o zaman temizleyici vasfını kaybetmiş oluyor. O zaman. İşte iki kulle miktarından daha az olan da bu üç şeyi gözetiriz. İki kulleden fazlaysa böyle bir şey aramaya gerek yok. Yani çay düşünün, deniz düşünün ki çay durağan bir su değil, durgun bir su değil, sürekli akan bir su. Onda hiçbir şaibe yoktur bu sebeple. Ama durgun sularda bunu gözetmemiz gerekir. Evet, nitekim Zühri rahimeullah, İmam Zühri Tebe-i Tabi'in alimlerindendir. Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti zamanında hadislerin tedvini için gönderilen, bu hadis derlenip toparlanması işlemlerinde başkanlık eden alimdir. Sahabeden pek çok kimseye yetişmiştir. Tabiinden pek çok kimseye yetişmiştir. Onlardan pek çok hadisler nakletmiştir. İşte bu Zühri diyor ki, tadı, kokusu veya rengi bozulmamış olan suda sakınca yoktur. Bu konuda icma olduğunu İbnül Münzir ve İbnül Mülakkin nakletmişlerdir. Bu hususlarda demek ki icma hasıl olmuş. Temiz ve temizleyici olan suların 8. sınıfı kullanılmış su. Ma-i mustamel derler buna. Yani istimal edilmiş, kullanılmış su. Nerede kullanılmış? Abdest almakta kullanılmış, gusletmekte kullanılmış. Abdest ve gusülde necasetin giderilmesi için kullanılmış sular da temiz ve temizleyicidir. Yani bu su bir sefer abdest alarak kullanılmış, gusledilmiş bu suda denilerek ne yapılmaz? Bununla taharet geçerli olmaz denilmez. Bunlar temiz ve temizleyicidir. Delillerine gelince Urve bin Zübeyr, Misver İbni Mahreme ve Mervan'dan almış. Yani onlardan rivayet etmiş. Misver ve Mervan her ikisi de birbirlerinin sözünü tasdik etmişlerdir. Derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere bir kerecik tükürmeye görsün. Mutlaka onlardan bir adamın eline düşüyordu. Yani sahabeler Allah Resulü'nün tükrüğüyle bereketlenmek için hemen kapışıyorlar, yere düşürmüyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has bir özelliktir bu. Başkasına sirayet etmez. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has bir özellik. Yine diğer bazı hadislerde gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın elini yüzlerine sürerlerdi teberrük etmek için. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has özelliklerdendir. Onu alıp yüzlerine, derilerine teberrüken sürüyorlardı. Bir şey söyleyecek olsa emrine hepsi birden koşuyordu. Abdest alacak olsa abdest suyundan kapabilmek için neredeyse itişip kakışıp kavga ediyorlardı. Allah Resulü'nün abdest artığını kapmak için. Konuşsalar onun yanında seslerini kısıyorlardı. Saygılar sebebiyle ona dikkatle bakamıyorlardı bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın heybetinden dolayı dikkatle ona bakamıyorlardı bile. Bunu Bukhari birkaç yerde sahihinde rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmet bin Hanbel, Abdurrezzak, Ebu Davud ve Beyhaki'de rivayet ediyorlar. Bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest artığının temiz oluşuna bir delildir. Yani Allah Resulüne has değildir bu abdest artığı. Çünkü ihtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir diye bir kaide vardır. Yani herhangi bir meselede sahabeler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle uyarması gerekirdi. Bu bana mahsustur. Sakın başkasının abdest artığıyla böyle bir şey yapmayın diye. Bu mutlak manada abdest suyunu temizlik için kullanmanın caiz olduğunu gösterir. Daha açık delil ise İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen şu rivayettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımlarından biri cefne denilen büyük bir kapta gusletti. Bizim bu az önce tarif ettiğimiz işte hamur teknesi gibi şeyler için bu cefne tabirini kullanıyorlar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptan abdest almak veya gusletmek için gelince ey Allah'ın Resulü ben cünüp idim dedi. Yani abdest alacaksın ama ben cünüp idim. Yani ben onda temizlendim diyor. Yani kullanılmış bir su olduğunu söylüyor. Necasetin giderilmesinde kullanılmış bir su olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam su cünüp olmaz buyurdu. Yani bakın az önceki getirilen delil biraz kapalıydı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olması gibi bir şaibe var değil mi? Burada böyle bir şaibe kalmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi hayızdan temizlenmek için veya cünüplükten temizlenmek için kullandığı bir suyu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest için kullanıyor veya gusül için kullanıyor. Yani maddi ve manevi tahareti gerçekleştirmek için kullanıyor. Bu da kullanılmış suyun bu şekilde temizlik için kullanılmasında caiz ve meşru olduğunu gösteriyor. Yine Rubeyyi binti Muavviz radıyallahu anha aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken elinde kalan su ile başını meshetti. Bakın bu da ince bir delalet vardır bu hadiste de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam abdest alıyor. Yani küçük necaset dediğimiz abdestsizlik halini gidermek için abdest alıyor. Ve abdestinden arta kalan suyla, elinde kalan suyla ne yapıyor? Başlarını meshediyor. Yani kullanılmış bir suyu abdest için, yani abdestin bir parçası olan meshi, başı meshetmeyi gerçekleştirmek için kullanıyor. İşte bu da kullanılmış suyu abdestte kullanmanın caiz oluşuna bu yönden delildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Medine yollarından birinde ben cünüp iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı. Yani onunla karşılaştık, onu gördüm diyor. Hemen gizlendim, gidip yıkandım ve ondan sonra geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede kaldın ey Ebu Hureyre dedi. Ben cünüp idim. Temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım dedim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah Müslüman necis olmaz buyurdu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ifadesi Müslüman necis olmaz ifadesi ne cünüpken necistir ne abdestsizken Müslüman hiçbir zaman necis değildir. Taharet yani şer'i taharet dediğimiz gusletmesi, işte abdest alması gereken durumlar söz konusu olabilir. Ama Müslüman cünüpken dahi, işte kadın hayızlıyken dahi ona herhangi bir Müslümana necis denmez. Necis veya ricis ancak müşriklerin, kafirlerin sıfatıdır. Bu sebeple kafir bir kimse, müşrik bir kimse İslam'a girmek istediği zaman ona gusül emredilir. Yani boy abdesti gusül alarak İslam'a ilk girişinde yapılması emredilen şey odur. Yani cünüp bir Müslüman bir suya elini daldırmış olsa da ya da nemli bir şeye dokunsa onu pisletmiş olmaz. Yani o suyun vasfı değişmez. Nitekim Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini anlatırken elini tasa daldırıp su aldığını belirtmiştir. Yine burada da ince bir delil vardır burada. Yani ne demek istiyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kaptan veya cefne gibi bir birikintili sudan, tastan su alırken ne yapıyor? Tasın içine elini daldırarak, yani abdestsizken abdest almak için elini daldırıyor. Ne oluyor? Kalan su kullanılmış oluyor bir nevi. Dolayısıyla böyle bir şey yani kullanılmış su abdestte kullanılmayacak olsaydı eli daldırmak böyle bir suya eli daldırarak abdest almak caiz olmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparak bunun meşru olduğunu anlıyoruz. Yine Cerir bin Abdillah el-Beceli radıyallahu anh de hanımına misvaklanırken kullandığı su ile abdest almasını emretmiştir. Misvaklanmada kullandığı suyla da yani kastedilen şu bir tasa misvağını kullandıktan sonra misvağını bırakıyor o tasa. Ne oluyor? O misvaktaki bulaşıklar o suya sirayet ediyor. Bunu abdestte kullanmakta herhangi bir sakınca olmadığında bu sahabe ifade etmiş oluyor. Ve temiz ve temizleyici olan suların 9. sınıfı ısıtılmış su. Bazı kimseler ısıtılmış suda abdest olur mu? Veya güneşte ısınmış suda abdest almak caiz midir gibi eskiden beri kafalarına takılmıştır bu. Ömer radıyallahu anh için güğümde su ısıtılır ve bu su ile guslederdi. Yine aynısı İbn Ömer'den, İbn Abbas radıyallahu anhum'den, Hasan el-Basri tabiinden, Ebu Vail ve Seleme radıyallahu anhümden de rivayet edilmiştir. Yani sahabe ve tabi'in döneminde ısıtılmış suda abdest almak konusunda herhangi bir şaibe, şüphe söz konusu değildi. Suyu ısıtıp abdest alırlardı. Güneşte beklemiş suya gelince, güneşte yani güneşte ısıtılmış sunun işte baraz, alaca hastalığı yapar diye zayıf uydurma bir rivayet var. Beyhaki'nin sünneninde gelir. Bazı insanlar bu sebeple bunu mekruh görmüşlerdir. Bunun sağlam bir dayanağı yoktur. Hatta bu güneş enerjisiyle ısıtma sistemleri çıkınca bazı insanlar bunun tartışmasını yapmışlar. Çünkü Şafii mezhebinde bir kısım insanlar güneşte beklemiş suyla abdest almanın caiz olmadığı kanaatine sahip olmuşlar. Bu zayıf hadisten dolayı. Dolayısıyla bu güneş enerji sistemi gelince bu sular güneşle ısınmış oluyor. Dolayısıyla caiz değildir veya mekruhtur gibi bir takım söylentiler yayılmıştı o zamanlar. Fakat bunun itibar edilecek bir delili, sağlam bir veçhi yok söylediğimiz gibi. Evet, suların ikinci kısmı temiz olan fakat temizleyici olmayan sulardır. Temiz, suyun kendisi temiz şer'an fakat yani temizleyici değil, abdest ve gusül konusunda kullanılamaz olan sular. Temize karışarak suyun ismini değiştiren, yani onu su olmaktan çıkaran, artık başka bir isim alıyor. Mesela boya, sirke ve gül suyu gibi isimler. Gül suyu temizdir. Yani kişinin namazına falan mani değildir. Fakat bununla abdest alınmaz. Su değildir çünkü. O artık gül suyudur. Yani su olmaktan çıkmış başka bir mahiyet almış. Şer'an temizdir, pis değildir, necis değildir ama abdest veya gusül için kullanılması bunların meşru değildir. Bunun gibi sularla suya galip gelen mürekkep, yani suda rengini iyice değiştirmiş mürekkep, cüz'i mürekkep değil, cüz'i damlamıştır, tamamen suyu kapatmaz rengini, cüz'i bir leke olarak kalır. Bu değil de suya galip gelen mürekkep, pişirilerek et suyu haline gelen sular, yine temiz olan fakat temizleyici olmayan. Mesela etle pişirdiğin zaman o et suyu olmuştur. Kendi su hükmünü kaybetmiştir. Fakat necis değildir. Bu tür sularla abdest ve gusül alınamaz. Temizlik ancak su ile mümkün olur. Yani su olmalı bu. Allah Azze ve Celle Nisa 43 ve Maide 6. ayetlerinde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin buyurmuştur. Yani burada suya bağlamıştır temizliğin gerçekleşmesini. Şayet su, yani mahiyeti değişmemiş olan orijinal su bulamazsanız o zaman temiz toprakla teyemmüm emredilmiş. Yani bir kova gül suyun var. Abdest almaya suyun yok, içmeye suyun yok. Onunla abdest alamaz. Onunla gusledemezsin. Ne yaparsın? O zaman teyemmüm etmen gerekir. Bununla abdest mümkün değildir. Ata rahimeullah süt ve nebiz, yani şerbet ile abdest almayı çirkin görür ve bunlarla abdest almaktansa teyemmüm etmek daha iyidir derdi. Ata rahimeullah tabi'in alimlerinden, sahabelere yetişmiş olan tabi'indendir. Ebu Halde Tebeut tabiindendir. O Ebu'l-Aliye Rufey bin Mihran Er-Riyahi, bu da tabiinin büyük alimlerinden birisi. Yani çokça sahabelere yetişmiş olan meşhur tabiindendir. Ebu'l-Aliye'ye sormuş, cünüp olup da yanında nebizden başka su bulamayan, yani şerbet, hoşaf gibi şeyler, bunlardan başka su bulamayan kimse nebizle gusledebilir mi diye sordum. Hayır cevabını verdi. Bununla gusledemez. Ne yapması lazım? Teyemmüm etmesi lazım. İmam Bukhari sahihinde şöyle bir bab başlığı koymuştur. Nebiz ile ve sarhoş edici şeylerle abdest caiz değildir. Hasan ve Ebu'l-Aliye bunu çirkin görmüşlerdir. Bunu mekruh görmüşlerdir. Yine altın kaideleri derslerimizde işlediğimiz gibi selef indinde mekruh ifadesi haram manasında kullanılıyordu. Sonrakilerde işte tenziyen mekruh, tahrimen mekruh gibi farklılaşmaya gidilmiştir. Selef indinde yani İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik gibi selefin hemen ardından gelen alimlerin döneminde de, müştehid alimler döneminde de onlar ben bu işi kerih görüyorum, çirkin görüyorum dediği zaman haramı kastediyorlardı. İşte bu da nebis, hoşaf, gül suyu, bunun gibi su özelliğini kaybetmiş maddelerle abdest almayı haram gördüklerini ifade etmek için kullandıkları cümlelerdi. Son olarak suların üçüncü kısmı pis sulardır. Bununla bugünkü dersimizi tamamlayalım inşallah. Necasetin karışmasıyla tadı, rengi veya kokusu değişen sular pis sulardır. Bakın, temiz maddelerin karışmasıyla değil, necaset karışmasıyla rengi, tadı veya kokusu değişen sular pis sular. Yani adı sudur ama pis sudur. O necistir artık. Bunlarla temizlik caiz değildir. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah şöyle der. Su necaset ile karışıp değişikliğe uğrarsa ittifakla necis olur. Yani bu konuda icma vardır. İbnül Münzir dedi ki, içine necaset düşüp tadı, rengi veya kokusu bozulan suyun ister az, ister çok olsun necis olduğunda alimler icma ettiler. Efendim?
Hocam, suyun üç özelliği birden de mi olacak?
Hayır. Sadece bir tanesi değişse yetiyor. Yani necis, şimdi önceki söylediklerimizle birlikte toparlayarak söyleyelim. Çünkü bunlar ince ayrıntılar. Zamanımızda bazı vatandaşlar, yani kıyası savunan, kıyasın ve icmanın başlı başına hüccet olduğunu dilleriyle açıkça ifade edemeseler de genel olarak kullanımları, söylemleri itibariyle icma ve kıyası aynı Kur'an ve sünnet gibi delil. Yani edille-i şeriyeyi dört sayarken icma ve kıyası da aynı bunlar gibi delil gibi sunan insanlar şöyle dediler. Dediler ki, İşte suyun rengi, tadı ve kokusu, bunlardan birinin değişmesiyle su temizlik ve temizleyici olmalık vasfını kaybeder. Bunda icma edilmiştir. Peki bu icma hangi hadise dayanmıştır? Yani bu konuda kitaptan, sünnetten delil yok bu şekilde. O halde icma delildir demiş diyorlardı. Buna şöyle cevap veririz. Öncelikle az önce zikrettiğimiz Budağa kuyusu hadisi, Ebu Davud'un Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet ettiği Budağa kuyusu hadisi birinci delil. İkinci delil, İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın çöldeki su birikintilerine yırtıcı hayvanların uğraması hakkında sorduğu soru ikinci delildir. Bu ikisinin ortalamasından bir hüküm çıkıyor. Nedir bu? Şayet herhangi bir su iki kulleden az ise rengi, tadı, kokusu değişmedikçe buna abdest almak meşrudur. Bak, bu hüküm çıkıyor. Ama iki kulleden fazlaysa, rengi, kokusu, tadı değişse de bu temiz kalmaya, bununla abdest almaya devam edilebilir. Bu dağa kuyusu hadisi buna delalet ediyor. İki kulleden fazlaysa. Çünkü ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Su pis olmaz. Veya diğer Meymune radıyallahu anh'dan gelen rivayette olduğu gibi su cünüp olmaz diyor. Yani su pis olmaz. Ama hangi su? İki kulleden çok olan su pislik taşımaz. İki kulleden az olan su ise
değişirse.
İşte bu üç mahiyetten biri değişirse o zaman temizlik vasfını kaybeder. Birinci cevabımız bu. İkincisi, bu gibi konularda, yani eğer bir meselede sahabe icma etmişler de biz onların hangi nassa binaen bu icmayı gerçekleştirdiklerini bilemiyorsak, tespit edemiyorsak, biz şunu söyleriz. Sahabe, yani Allah bu ümmeti sapılık üzerinde birleşmekten, icma etmekten korumuştur. Onlar mutlaka kitap veya sünnetten bir nas üzerinde icma etmişlerdir de bize o nas gizli kalmıştır. Bize onların icması ulaşmıştır. Yani icma kendi başına bir delil değil, mutlaka bir nas üzerine olur. Veya birden fazla nas. İcma bu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla burada icmanın kendi başına, başlı başına delil olduğuna bir delil yoktur bu konuda. Az önce teminden beri saydığımız rivayetler bu konuyu zaten netle kavuşturuyor. O zaman biz sahabelerin ne sebeple üç şey üzerinde icma ettiklerini anlamış oluyoruz. Sahabelerden sonrakilerin icmana gelince Altın kaideler derslerinde bunu detaylarıyla işledik. Yani biz hangi icma iddiasını belli şartlarda kabul ederiz, hangilerini kabul etmeyiz diye. Birincisi, eğer sahabeler bir konuda icma etmişlerse, bu konu tespit edilmişse biz bunu kabul ederiz. Bunu bir delil görürüz. Çünkü sahabe nas'tan başka bir şey üzerinde icma etmez. O zaman bu üzerinde icma ettikleri nas sebebiyle, yani kitap veya sünnet delili sebebiyle o delil olur. Yoksa icma değil. Yani insanların bir şey hakkında ittifakları değildir. Nas'tır delil olan. İcma ne ifade ediyor peki? İcma şunu ifade ediyor. Pek çok meselede pek çok naslar gelmiştir. Bu naslar gelmiş olmasına rağmen bazı meseleler var ki icma etmişler, bazı meseleler var icma etmemişler. İcma edilen meselede kim muhalefet ederse o kesinlikle sapıktır. Ama icma edilmeyen meseleler üzerine birisi ihtilaf ederse biz onu sapık görmeyiz. Yani meşru bir ihtilaf dairesi içerisinde görürüz. Buna örnek vermek gerekirse, işte biz şunu söylüyoruz. Üç mescit dışında itikaf meşru değildir diyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itikaf ancak üç mescittedir diyor. Bunu biz diyoruz ki burada sınırlama var. İnnemâ hasr edatıdır. Bu üç mescit dışında itikaf olmaz diyoruz. Ama eskiden beri büyük bir çoğunluk, alimler çoğunluğu hep cemaatle namaz kılınan, cuma namazı gibi cemaatle namaz kılınan her mescitte itikaf caizdir, meşrudur demişlerdir. Yani sahabe asrından beri bu görüşte olanlar vardır. Burada biz kendi kabul ettiğimiz anlayışı onlara dayatamıyoruz. Neden? Biz diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Yani siz hadise muhalefet etmiş oluyorsunuz. Onlar da diyor ki hayır biz hadise muhalefet etmiyoruz. Bu mutlak sınırlama değildir diyorlar. Yani ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Biz onların görüşlerini yine kabul etmiyoruz. Ama onlara merhamet ediyoruz. Yani karşıdaki insanın görüşünün, yani gerçekten o insanlar Allah Resulüne muhalefet etmiyorlar. Sadece buradaki lafzın delaletini bizim gibi anlamayabilirler. Bizim gibi görmeyebilirler. Önemli olan açık bir muhalefet olmaması. Yani bir nas'a, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih bir hadise bir kimse muhalefet ederken biz ona sapık demiyoruz. Ama bir kimse icmaya muhalefet ettiğinde ona sapık diyoruz. Bu nasıl oluyor diyebilirsiniz. Aslında her ikisi de hadise veyahut ayete muhalefet etmektedir. Fakat icmada zikrettiğimiz mesele, yani bir nas üzerinde olmak zorunda dedik zaten icma. İcma mutlaka bir nas üzerinde, Allah'tan ve Resulünden gelen bir delil üzerinde olur. Artık o konuda onu başka türlü anlamaya yol yoktur. Yani bugün bazıları çıkıyor. Yani bu icmaya muhalefet daha çok sünnet inkarcılar gibi insanlardan gelir. İşte nasları yeni bir anlayışla, yeni modern bir takım yorumlarla sahabelerin anladığından daha farklı anlamaya çalışırlar. İşaret etmiştik mesela tavaddau minha ifadesi geçer. Tavaddau vudu edin. Bundan dolayı vudu edin. Islahi manada bu abdest demektir vudu. Ama lugavi manada yıkamak demektir. El yıkamak manasına da gelir. Birisi çıkar da işte diyelim deve eti yediniz. Deve eti yedikten sonra bundan dolayı tavaddau minha denmiş. Bundan dolayı abdest alınız denmiş. Vudu ediniz denmiş. İşte buradaki vudu ağız yıkamaktır, el yıkamaktır derse bu icmaya muhalefet etmiştir. Çünkü vudunun ıstılahi manası abdesttir. Şer'i abdesttir. Bir kimse bunu başka türlü yorumlamaya kalkarsa o %100 sapıktır. Hatta durumuna göre küfre kadar gitmesi söz konusudur. Veya işte bugün bazıları çıkıp işte Kabe taştan ibarettir. Taşa secde edilir mi diyorlar. Ne yapıyorlar? Müslümanların ittifak ettiği esasların dışına çıkıyorlar. İcmaya muhalefet etmenin sapıklık olduğunun delili Nisa suresinin 115. ayetidir. Bu sünnetin de hüccet olduğuna bir kesin bir delildir. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Kendisine apaçık beyan geldikten sonra Allah ve Resulünün yoluna yan çizip, yüz çevirip müminlerin yolundan başkasına tabi olanı döndüğü yere döndürürüz. Onun varacağı yer ateştir buyruluyor. Ve orası ne kötü bir dönüş yeridir. Şimdi burada Allah ve Resulüne muhalefet, müminlerin yolundan başkasına tabi olmakla zikrediliyor bak. Müminlerin yolu 1400 senedir. Bugüne gelinceye kadar müminlerin yolu işte icmayı ifade eder. Yani kitap ve sünnetin naslarını sahabe nasıl anlamış? sahabe bir şekilde anlamış, sahabenin hemen arkasından gelenler farklı şekilde anlamışsa o bizim için iç ölçü değil. Ölçü yine ilk asır, sahabeler. Çünkü Allah ve Resulü sahabeleri temize çekmiş. İnsanların en hayırları benim asrımdakiler demiş. Ondan sonra gelenlerdir. Ondan sonra onlardan sonra gelenlerdir diyor. Yani bunların her birisi kademe kademedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi zamandaki sahabelerini en üstünleri diyor. Ondan sonra bakın tabiini zikrediyor. Ondan sonra gelenlerdir. Yani tabiin ile sahabe arasında bir muhalefet olursa elbette ölçü sahabelerdir. Tabiin ile tebe-i tabiin arasında bir ayrılık olursa elbette ölçü tabiindir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sıralamayla zikrediyor. Hayırlılığı kendi aslında yaşayanlarla. Yani Allah Azze ve Celle'nin de yollarına tabi olmasın. Gerek Tevbe 100. ayetinde, gerek Bakara 143. 137. ayetlerinde açıkladığı gibi, eğer onların iman ettiği gibi iman ederseniz siz de hidayeti bulursunuz. Hidayet bulmak da sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye bağlanmış. Şimdi sahabelerin iman ettiği gibi iman etmekle burada fert fert tek tek sahabeler değil, onların ittifaklarıdır. Onların nasları, anlayışları bizim anlayışımızdan elbette üstündür. Biz nas'tan bir şey anlıyoruz. Ya bu ayet böyle diyor fakat bu sahabe nasıl böyle yapıyor? Haricilerden çıktı. İnan bunu söyleyenler çıktı. Mesela geçtiğimiz sene Maide 44. ayetinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Şimdi ayetin lafzına bakıyorsun. Allah Allah, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler kafirler. Bir sürü Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden var. Bunların hepsi kafir. Direktmen böyle bir çıkış. Sonra diyorsun ki ona, İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, ya Rabbi bu İbn Abbas'a, Abdullah'a Kur'an'ın tevilini, tefsirini öğret dediği ve sahabe arasında Kur'an'ın tercümanı, yani Kur'an'ın, Allah'ın muradının açıklayıcısı olarak nitelenen, tefsirde özel bir önceliği olan İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, burada kast edilen diyor, küfür döne küfürdür diyor. Yani sizin anladığınız gibi değil diyor. Ve bunu haricilerle tartışmasında söylüyor. Çünkü o zaman da hariciler Maide 44'ü delil getirerek o zamanki yöneticileri, bu yöneticiler sahabeler de ha, Abdullah bin Zübeyr'i tekfir etmişlerdi. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor diyerek. Abdullah bin Zübeyr sahabe. Bunun üzerine Maide 44'ü delil getirdiler. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki onlara, bu sizin dediğiniz gibi değil dedi. Yani burada küfrün dune küfr. Küfrün altında bir küfür. Fakat bu küfür Allah'ı, melekleri, kitabını inkar etmek gibi değildir diyor. Yani bunun büyük günah olduğunu söylüyor. Hatta İbn Ebi Hatim'in tefsirinde sahih bir isnatla, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olan bir isnatla hiye kebira diyor. Yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek büyük günahtır diyor.
Süremizi baya baya aştık.
Burada bitirelim. Allah izin verirse bir sonraki derste necasetler meselesine geçeceğiz. Neler necistir, neler değildir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.